Politik'in yeni bölümünden merhaba. Zihni Politik'te politik niteliği olan kavramları alanında çalışan bir konuk eşliğinde inceliyoruz. Zihni Politik'in yeni söyleşi serisinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi doktora öğrencisi Cana Tülüş Türk'ü konuk ettim. İlk bölümde konumuz toplum sözleşmesi. Toplum sözleşmesinin tarihi, Hobbes, Locke, Rousseau, Rawls gibi önde gelen teorisyenlerin toplum sözleşmesi tanımları, ana akım toplum sözleşmesi kuramlarına getirilen eleştiriler ve Türkiye özelinde Türklük sözleşmesine değindik. Şimdi bugünlerde İstanbul Sözleşmesi'ni konuşuyoruz. İstanbul Sözleşmesi çok büyük bir tartışma konusu. Bunun konuşulduğu günlerde toplum sözleşmesini tartışmaya açmak da iyi olabilir. Toplum sözleşmesi birçok bilimin doğuşunu, birçok siyasi sistemin, devlet sistemlerinin, ahlaki anlaşmaların ve sistemlerin oluşmasına ön ayak olmuş bir kavram aslında. Hukuk, siyaset bilimi, birçok bilimi içinde barındıran bir kavram. Çok geniş ve temel bir kavram aslında. Siyasi sistemlerin, devletlerin oluşmasında toplum sözleşmesinin yeri ve önemi nedir? Yani toplum sözleşmesi dediğimiz şey ne için var?
Siyaset teorisine baktığımızda bireylerin, her bir bireyin hak ve görevlerini tanımlayan, bir yandan da yönetilenler ve yöneticiler arasındaki ilişkiyi belirleyen ya gerçek kağıt üzerinde ya da başka bir şekilde ya da varsayımsal bir anlaşma olarak geçer toplum sözleşmesi tanımda. Teori neredeyse felsefenin kendisi kadar eski, o kadar geriye gider. Sokrates'le biz başlatırız ama sofistlere de gider. Kişilerin ahlaki ve siyasi yükümlülüklerinin içinde yaşadıkları toplumu oluşturmak için aralarındaki bir sözleşme ya da bir anlaşmaya bağlı olduğu durumdur aslında toplum sözleşmesi. Yani insanların ahlaki ve siyasi davranış kurallarını oluşturur, anlaşmaya uygun olarak toplumda birlikte yaşadıklarını anlatır. Gerçek ve varsayımsal dedik, belki bunu açmak iyi olabilir. Açık açık olabilir, yasalarda yazılı olduğu gibi. Yahut da örtük olabilir toplum sözleşmesi. Yani örnek olarak ne verebilirim? Sınıfta söz almak için elini kaldırmak gibi. Yazılı olmayan ama yerleşik olan bir kural. Toplum sözleşmelerinin bir çerçeve çizmesi önemlidir. Bu da uyum gerektirir. Açık ya da örtük olup olmadığına bakılmaksızın toplumdaki uyum için bu çerçeveyi çizer toplum sözleşmeleri. Örnekle gidersek belki daha yerinde olacak. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası mesela. Kişilerin kendi hak ve ödevlerini hem de yönetenlerin atacağı adımların çerçevesini belirler. Bir yandan da yönetilenler ve yöneticiler arasındaki o bağı oluşturur. Ya da o demokrasi örneğini verebiliriz. Amartya Sen'in dediği evrensel bir taahhüt olarak demokrasi fikreder Amartya Sen. Bu taahhüt burada önemli çünkü bizim bahsettiğimiz liberal, anayasal, temsili hükümet sistemi dediğimiz demokrasi fikridir. İnsanların dahil olduğu, belirli bir yaş üzerindeki, mülkiyet sahibi olması, kadın ya da erkek olması gibi nüanslar fark etmeden seçebilme hakkıdır. Ya da vatandaşların iradesinin partiler aracılığıyla hükümete yansımasıdır. Bu toplum sözleşmeleri, teorileri amaçlarına göre farklılıklar gösterebiliyor. Bazıları egemenin gücünün haklı çıkarmak için tasarlanmış. Bazıları da bireyi çok güçlü bir egemenden korumak üzerine yazılmış toplum sözleşmeleri mevcut.
Hukuk sisteminin, anayasanın temel şeylerinden, dayanaklarından biri aslında bir toplum olmak için oluşturulan bir bireyler, devletler, yöneticiler ve yönetilenler arasındaki bir sözleşme ve aynı zamanda hem örtük hem de yazılı kurallar bütünü diyebilir miyiz yani?
Tabii toplum sözleşmesinden dediğimiz o toplumda yaşayan herkesi kapsamasını içerir. Mesela Barış Ünlü Hoca Müslümanlık Sözleşmesi'nden bahseder. O sözleşme Müslüman olmayanları, gayrimüslimleri içerisinde barındırmadığı için bir toplum sözleşmesi değildir mesela. Dolayısıyla o toplumda yaşayan ya da o toplumda yaşamayı taahhüt etmiş, o sözleşme altına girmeye onay vermiş herkesi kapsar.
Peki bu toplum sözleşmesi kavramının tarihinden bahsedebilir miyiz? İşte sofistler dedin, Sokrates dedin. Bu alanda hangi isimler öne çıkıyor? Özellikle tarihsel örneklerine baktığımızda.
Geriye gidersek şu anki sözleşme tanımımızdan biraz daha farklı olarak siyaset teorisinde doğa durumu dediğimiz, state of nature dediğimiz bir anarşik dünyaya doğar insanlar ve daha sonra akıl yürüterek ve diğer insanlarla birlikte, diğer bireylerle birlikte anlaşmaya varırlar ve sözleşme yoluyla bir toplum kurarlar ya da bir hükümet kurarlar. Buna dayanır siyaset teorisinin temeli. Asıl Sokrates'i biz baz alıyoruz. Sokrates yargılanması esnasında Krito da bundan bahseder. Hapiste kalması ve ölüm cezasını almasının kendisi tarafından kabul edilmesi gerektiğini yansıtır. Ancak şu anki bahsettiğimiz toplum sözleşmesi 17. ve 18. yüzyılda yerleşir. Thomas Hobbes'la başlar, John Locke'la devam eder. John Locke'la devam eder ve Jean-Jacques Rousseau sürdürür. Batı, modern Batı tarihi boyunca ahlaki ve politik teorinin asıl toplum sözleşmesi bazı bu üç düşünürdür. Bunların farkı şudur. Siyasi yükümlülük olarak dönemin diğer doktrinlerinden ayrılırlar. Çünkü kişisel otoriterin ve rasyonel rıza temelinde siyasi otoriteyi meşrulaştırma ya da sınırlama meşrulaştıran Thomas Hobbes'tur, sınırlayan John Locke'tur. Bu dönemde de 17. ve 18. yüzyılla rast gelmesinin bir diğer önemi de meşruiyetin kaynağı Tanrı iken o Tanrı olmaktan çıkıp eşit vatandaşları oluşturan halkın kurduğu ilkeler etrafında oluşan bir toplum tezahürüdür. Asıl önemi de budur. Daha sonra 20. yüzyıla geldiğimizde John Rawls toplum sözleşmesi üzerine tekrardan yazacaktır. Bugün de gördüğümüz toplum sözleşmesi teorisi eleştirileri üzerine başka başka metinlerde yazıla gelmiştir.
Peki istersen Hobbes'tan o zaman başlayalım. Hobbes ne gibi şeyler, ne gibi bir toplum sözleşmesi tanımı yapıyor? Ve ne gibi varsayımları baz alıyor bir toplumun oluşması için?
Hobbes ilk önce akıl ve din, din ve din dışı ayrımını yapar. Bunu Leviathan'da da görürüz. Aslında Hobbes konuşurken çoğunlukla sadece Leviathan örnek verildi ama Deki ve diğer metinleri de önemlidir. 1588'de doğar, 91 yaşına kadar yaşar. İngiliz İç Savaşı'nı görür. İlk evresinde Paris'e gider. İlk eserini orada yazmış. Daha sonra 1951'de savaşın bitiminden sonra tekrardan İngiltere'ye döner ve Leviathan'ı basar. Ama korku çok önemlidir. Hobbes'un bütün hayatı boyunca zaten bir İspanyol işgali söylentisiyle birlikte prematüre doğmuş ve böyle bir söylemi vardır. Korku ve ben ikiz doğmuşuzdur gibi bir cümlesi vardır Hobbes'un. Bu korku insanların doğa durumundan sözleşmeye geçmelerine sebeptir. Çünkü doğa durumu Hobbes'a göre kötüdür. İnsanlar sürekli olarak bir güvenlik isteğine vardır, ölüm tehdidi vardır doğa durumunda. Bir egemen güç altına girerek o korkularından azade yaşam sürme amaçları vardır. Bu sebepten insanlar sözleşme altına girer Hobbes'ta. Dolayısıyla savaş durumuyla eşdeğer olan doğa durumunda bir sözleşmeyle yapılan geçiş ve doğa yasalarıyla birlikte bu geçiş yapılıyor. Doğa yasalarının ilki mesela sözleşmenin geçerliği, bunun barış olduğu ve barış ihtiyacı gibi durumlar vardır. Dolayısıyla savaş durumunun hakim olduğu korkudan her insanın her insana karşı savaştığı, yalnız, fakir, kötü, kaba ve kısa olan yaşamdan geçiş durumudur sözleşmeye. Sözleşmelerin performansı bir egemen güç altında yapılır. Leviathan kitabının ön sayfasındaki resmi hatırlayın. Çoğu insan Hobbes'u, Leviathan'ı bu açıdan aslında olumsuz atfeder. Korku kaynağını Leviathan olarak atfeder. Geçen gün yine bir podcast'te Hobbes üzerine konuşulurken bunu dinledim. Fakat benim okuduğum Hobbes üzerine yazılan ikinci kaynaklar aslında bu tartışmanın yanlış olduğunu, Leviathan'ın doğa durumundaki korkudan insanları çıkarıp kendi yarattığı kurallar çerçevesinde, ki bu kurallar doğa kurallarının aynılarıdır, yaşamalarını devam ettirmeleri, ki Leviathan'ın o resminde insanların yüzünün ona dönük olması, kılıcını tutarken insanlara yönelik değil de terse doğru tutması gibi gibi bazı sebepler verir. Dekive'ye de referansla bunlar anlatılır. Ama asıl olan Leviathan'da barışın temel amaç olarak olması, sözleşmenin bu sebeple gelmesi, döneme baktığımızda ticaret için bazı kuralların konulması gerekiyordu ve bir gücün, ha bu arada bu güç bir insan da olabilir ya da bir grup insan da olabilir. Dolayısıyla sadece monarşi değil, bunun yanında oligarşi ve demokrasi alternatifi de mümkündür Hobbes'ta. Rasyonelliği çok net görüyoruz. İnsanların barış tesisi amacıyla doğa durumundan vazgeçmesi ve sözleşmeye girmesi vardır. Bunu da Hobbes üzerine yazan bazı ikinci kaynaklar, Cambridge Companion'da vardı sanıyorum, oyun teorisine, tutsak ikilemine atfederler. İnsanlar ellerindekine bakarlar. Eğer o sözleşmeye girmezse neler yaşayacakları, sözleşmeye girerlerse ne artıları olacaklarının hesabını yaparak, artılarına eksilerine bakarak sözleşmeyi imzalamayı seçerler. Hobbes'un en önemli toplum sözleşmesini verirken en önemli bize devletin kökenini bilinçli bir çaba ile açıklama amacıdır Hobbes'un.
John Locke peki nasıl ayrışıyor? Mesela Thomas Hobbes'un bu çerçevelemesine göre biraz korku motivasyonuyla barışı ve güvenliği tesis etme aracı gibi duruyor toplum sözleşmesi. John Locke için nasıl bir işlevi vardır toplum sözleşmesinin?
Korkunun sebebi Hobbes'ta doğa durumunda insanların yaşadığı bu daha anarşik yapıdır,
evet, evet,
doğa durumu. Ama John Locke'ta doğa durumu anarşik değildir. Eşittir, özgürlük vardır, insanların kendi mülkiyetleri vardır. Ama bazı sebepler dolayısıyla insanlar sözleşme yapmayı seçerler, fakat bu sözleşmeyi yaparken de gücü, yönetilenin gücünü sınırlandırmak vardır John Locke'ta. Dolayısıyla bir egemen güç altında olmak gibi değil de sivil hükümet üzerinden gerçekleşir. Dolayısıyla itici güç korku değildir. Yaratılan sözleşmenin sonucu Leviathan gibi egemen değildir. Egemen güç değildir. Tabii bunun da bazı sebepleri var daha açmak gerekirse. Yönetim üzerine iki incelemedir John Locke'un kitabı ve ilkinde monarşi yanlısı Sir Robert Filmer üzerine bir eleştirisi vardır. O eleştiride de kralın gücünü, ilahi gücü, güç ilişkilerini, ataerkilliği sorgular. Yani ilk yaratılan Adem'in birincil hak olduğunu, erkek efendi, mirasta söz sahibi olduğunun üzerine geçerek hayır der. O mülkiyet teorisi vardır John Locke'ta. Sen kendi ürettiğin, emeğini verdiğin meyvenin sahibisin der. Ürettiğinin sahibisi olursun. Mülkiyetin ona dahildir. İkinci kitap asıl toplum sözleşmesi teorisinin bazını oluşturuyor. Kitabın adı, ismi de alt ismi, sivil yönetimin gerçek kökeni, boyutu ve amacı üzerine bir deneme olarak. Dolayısıyla yani bütün ünitelerin altında belki 3 bölümde vermek daha derli toplu olur. İlk 6 ünitede mesela ilk önce az önce bahsettiğim doğa durumundan bahseder. Doğa durumu barışçıldır, eşitlikçidir. Hobbes doğa durumunu savaş durumuyla eşdeğer tutar ama burada barış vardır, söz konusudur. Doğal ödevleri vardır ve insanlar baskıdan uzak ve özgür yaşarlar. Dediğim gibi emeğin meyveleri onlara aittir. Mantık yürüterek insanlar sözleşme yapmak isterler. Neden sözleşme? Çünkü ortak bir iyi vardır ve herkes, her birey, birer birer rıza sunarlar. Yani bir insan bile rıza sunmasa o sözleşmenin altına girilmez. Sözleşme insanların hayat, özgürlük ve mülkiyetini korur. insanların sağlığını korur. Tüm bireyleri bağlayıcıdır, yöneticileri de bağlayıcıdır. Ki daha sonraki 19 üniteler arasında siyasi kurumların limitlerini verir John Locke. Koşullu olay, bu binding consent dediğimiz kavramı önemlidir. Şartlarımızı iyileştirmesi kaydıyla bunlar vardır. Parlamento daha yukarıdadır. Yasama, yürütme en üsttür. Diğerlerinden daha üstündür. Ve kralın dolayısıyla yürütmenin gücü sınırlandırılmıştır yasama tarafında. Bu da bir meşruiyet teorisi de verir ve modern devletin ilkelerini sunar ki zaten bu kitap sonrasında Virginia ve Carolina anayasaları John Locke'un kitabı üzerine geçmiştir. Bu liberalizm çok önemlidir. Bireylerin özgürlüğünün güç tarafından kısıtlanmaması önemlidir.
ABD Anayasası'nın çok temel şeylerinden, prensiplerinden biri zaten hala günümüzde de geçerli. Bireyin değerliliği.
İşte onu da rızaya bağlar. Meşru otoritenin kaynağı sadece rızadır. Ve siyasi otorite dediğim gibi yaşam, özgürlük, mülkiyet gibi hakları, doğal hakları güvence altına alır ve bunları güvence altına aldıkça zaten meşrudur.
Zaten diye de yani Toplum Sözleşmesi diye bir kitabı da var, Jean-Jacques Rousseau. Onun Toplum Sözleşmesi tanımı ve kavramsallaştırması John Locke'a ve Thomas Hobbes'a göre ne açılardan farklı? O nasıl bir, yani Jean-Jacques Rousseau nasıl bir Toplum Sözleşmesi tanımı yapıyor?
Artık Rousseau'ya geldiğimizde 18. yüzyıla geçmiş oluyoruz. Dolayısıyla Fransız devrimine yaklaşmış durumdayız ki onun da etkisi söz konusu. İtaat ve özgürlük arasındaki uyum olarak verir Rousseau Toplum Sözleşmesi'ni. Obedience and Freedom diye verir bunları. Ortak iyi vardır. O ortak iyi anlayışıyla Toplum Sözleşmesi yapılır. Ve bizim kullandığımız genel irade aracılığıyla bunu yapar Rousseau. Dediğim gibi 18. yüzyıl artık aydınlanma var. Din tamamen devre dışı bırakılmış. Tanrı'nın meşru kaynak olma durumu artık yok. Burada mülkiyetin kökenleri John Locke'tan sonra mülkiyet aslında sorunlu olarak görülür Rousseau'da. Doğa durumu Hobbes'tan ziyade John Locke'a benzer Rousseau'nun. İnsanlar burada güçlüdür, eşittir. Tam özgürdürler. Fakat bazı işte deprem gibi ya da başka felaketler gibi sebepler insanları bir arada yaşamaya iter. Ve bu sebepler insanların asıl sözleşme yapmasına neden olur. Çünkü insanlar bir arada yaşamaya başlayınca ürettikleri mallarla alakalı bir takas başlar, kıskançlık doğar. O kıskançlık sorunları getirir ve genel irade dediğimiz bir sözleşmeyle bunların sivil hükümet yaratılması var. Temel farkı Rousseau'nun diğer iki düşünürden bunu Marx'ta daha sonra göreceğimiz sebepler de açıklar ve üç aşamada verir. İlk aşama doğa durumudur. İkinci aşama erken sivil toplumdur ve bu erken sivil toplumdan sonra sivil hükümet kurulur. Dediğim gibi bazı kanıtlar vardır bu sözleşmenin alınabilmesi için. Çok genel olarak bahsettim ama üçüncü evrede neden sivil topluma geçiyoruz, sivil hükümete ihtiyaç var sorusunun cevabı mülkiyetin ortaya çıkışıdır. Mülkiyetin yarattığı yıkıcılıktan, kötülüklerden korumak için. Ama John Locke'da işte life, liberty, property'di, hayat, mülkiyet, özgürlüktü. Burada sadece hayat ve özgürlüklerin korunması var Rousseau'da. Mülkiyet tamamen asıl sorunun kaynağı olarak veriliyor ve böylelikle de özgürlük, itaat, eşitlik aynı anda nasıl sahip olunurun cevabını vermeye çalışıyor genel iradeyle. Dolayısıyla burada da tek birey değil, tek bir bireyin iradesi değil, daha kolektif bir durumdan bahsediyoruz. Yasalar yapılır, yasalar bu genel iradeyi yansıtır. Herhangi bir bireye bağlı olmayan bir yönetimdir Rousseau'nun verdiği ve en önemlisi dediğim gibi özgürlük, itaat ve eşitliğe aynı anda sahip olabilecek bir düzen önerisidir.
Yani Locke'a kıyasla sanırım Locke'un bireyciliğine kıyasla Rousseau'nun daha toplumcu bir bakışı var.
Doğrudur. Yani o zaten nüansları belki tekrarlamak iyi olabilir. Doğa durumu Hobbes'ta savaşçıldır, John Locke'ta barışçıldır, Rousseau'da tam eşitlik ve özgürlük durumudur. İyi ve güçlüdür insanlar bu durumda. Onay vermenin sebebi Hobbes'ta korkudur, John Locke'ta tutarsızlıklardır, Rousseau'da mülkiyetin getirdiği sorunlardır. Kapsamlar değişiyor. Birisi özgürlükleri, hayatı ve mülkiyeti korurken mülkiyet dışarı çıkıyor Rousseau'da. Birey hem Hobbes'ta vardır hem Locke'ta senin söylediğin gibi Rousseau'da daha çok toplum öne çıkar. Bu sözleşmeye geçişte ikinci erken sivil toplum evresi vardır Rousseau'da. Bir de hükümet şekli. Hobbes'ta egemen güçtür. John Locke'ta sivil hükümettir bu. O sivil hükümete yasalara bağlıdır. Eğer sivil hükümetteki insan, hükümdar bir yanlış yaparsa insanların başkaldırı hakkı vardır. Ona karşı çünkü bir savaş durumu yaratır bu. Rousseau'da da genel irade dediğimiz general will asıl söz konusudur.
Ya biraz daha güncele gelelim. O zaman 20. yüzyıla geldiğimizde ABD'li John Rawls diye bir siyaset felsefecisi var. Çok meşhur A Theory of Justice, bir adalet teorisi. Adalet alanında özellikle çalışan bir siyaset felsefecisi kendisi. Onun nasıl bir toplum sözleşmesi kavramsallaştırması var?
O bir adalet kuramında hakkaniyet olarak adalet fikrini verir Rawls. Biraz da Kant etkisi söz konusudur. Evrensel bir bakış açısıyla bireylerin akılları vardır ve akıl yürütme yetisiyle birlikte kararlar verirler, değerlendirirler ve ahlaki kapasiteye sahip oldukları varsayımına dayanır. Bu ahlak felsefesi karşısında toplumsal bir adalet düşüncesi ile sözleşme gerçekleşir. İki temel ilkesi var Rawls'un, herkesçe bilinen. Birincisi temel özgürlüklerde eşitlik ilkesidir bu sözleşmede. Her vatandaş temel bireysel ve siyasi özgürlüklerde eşitlik sistemi içerisinde yaşama hakkına sahiptir. Biraz John Locke'a referansla verebiliriz bunu. İkinci ilkede sosyal ve ekonomik eşitsizlikler tersten bakıyor. Ancak iki koşulda kabul edebilir Rawls'a göre. İlki olarak bu eşitsizlikler, meşru eşitsizlikler, altını çizmek gerekir. Herkese adil fırsat eşitliği koşullarında açık mevkilere ve pozisyonlara bağlı olmalıdır. Yani şöyle, eşit derecede yetenekli ve motivasyonlu insanlar arzulu ettikleri konumlara gelebilmekleri için eşit fırsatları olmalıdır. Varsayımı var, kuralı var. İkinci olarak da farklılık ilkesi denir. Sosyoekonomik eşitsizlikler toplumun en az avantajlı kesimlerinin en fazla faydasını sağlayacak şekilde olmalıdır der. Rawls'ta toplum sözleşmesi tezahürü aslında onun nasıl kodladığını anlatmak burada önemli. Bu ilkelere gelirken Rawls nasıl bir şema veriyor? Şöyle ki, bir cehalet ya da bilgisizlik peçesi sınırlamasıyla karakterize edilen bir başlangıç durumu söz konusudur. Bu bilgisizlik peçesinde, cehalet peçesi altında insanlar başlangıç durumuna tezahür eder ve bilgisizlik peçesi demesinin sebebi de şu: kişiler cinsiyetten, ırktan, belirli yeteneklerden ya da tam tersine engellerden, yaştan, sosyal statüden azade bir koşul öngörürler. Tekrardan biz başlangıç durumuna dönersek ve bu tüm söylediklerimden, yani bunların nasıl olacağını bilmeden bir durum hayal edersek neler seçeriz? Dolayısıyla bu koşullarda doğası gereği insanlar adil olan başlangıç koşullarında seçilen adil bir toplumun ilkelerini yaratabilirler der John Rawls. Perdenin arkasında herkes aynı durumdadır. Kimin ne kadar avantajı, dezavantajı olacağını bilmez. Herkes eşit derecede rasyoneldir. Ve herkes toplum için o toplumu yaratacak temel ilkeleri seçerken aynı bakış açısına sahip olacaklardır.
Temel anlatıların üzerinden geçtik. Bunlara alternatif anlatılar var mı? Yani bunlara bu Rousseau, Locke, Hobbes ve John Rawls gibi temel anlatıları oluşturan toplum sözleşmesi özelinde söylüyorum tabii. Farklı sözleşme türlerinden bahsedebilir miyiz? Farklı sözleşme türleri gündeme gelmiş mi?
Son dönemde toplum sözleşmesine karşı eleştiriler ola gelmiştir. Bunlar feminist bakış açısıyla yapılan bazı eleştiriler vardır. Beyaz ırkın üstünlüğünü yapan, referans veren çalışmalar vardır. Belki onlardan bahsetmek daha yerinde olacaktır. Yine cinsiyetle başlayayım tarihsel olarak geçerken, çünkü Rawls 1972'de kalıyor. 1988'de The Sexual Contract, cinsel sözleşme çıkmış mesela Carol Bateman'ın. Onun da söylediği şu: bir cinsel sözleşmenin ve ataerkilliğin sadece ailenin ve özel alanla ilgili olmadığı, hep biz public private ayrımı yaparız ya, kamu ve özel alan. Özel alanda olan aile içindedir. Kamu olan daha aileyle, ailenin dışında kalan durumu yansıtır. Sadece bununla ilgili değil, bunun da ötesinde erkeklerin hem kamusal hem de özel alanda yer alarak cinsellik haklarını işlemesini sağladığını belirtir. Böyle bir cinsel sözleşme vardır. Siyaset teorisine baktığımızda sorgulanmayan bir liberallik anlayışı söz konusudur. İşte Hobbes, John Locke, Rousseau gibi düşünürler. Asıl temelde özgürlük olarak, özgürlük kavramı üzerine yazarlar. Fakat bu kavramı yazarken cinsiyet körüdür. Ana akım kuramların dayandığı varsayımlarla alakalı bir sorgulama gerektiğini üzerinde durulur. Temelde özgürlük kavramı cinsel düzlemde tahakküm içerir. Dolayısıyla siyaset teorisi kanonunun sorgusu yapılır. Bir yandan beyaz erkeklerin, hani saydığımız 20'nin üzerinde kanonda düşünür vardır, siyaset felsefecisi vardır ve bunların hepsi erkektir. Arendt bazen verilir ama Arendt'e kadar birçok düşünür, kadın düşünür kanonun dışarısında bırakılmıştır. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet asıl olan, nasıl çevireyim, tali olmak, tali bir konu değildir toplumsal cinsiyet. Daha siyasal düşüncenin kavranabilmesi için birincil öneme sahiptir der. Bu hazır buraya gelmişken ve toplum sözleşmesi konuşurken de, sexual contract konuşurken İstanbul Sözleşmesi'ne girmeden olmaz tabii, toplum sözleşmesi tartışması vardır, bunlar dışındadır, ama temelde kadına karşı şiddet ve ev içi şiddeti önlemek üzerine yapılan bir anlaşma niteliğinde İstanbul Sözleşmesi. Ama son dönemdeki tartışmalara bakarsak yine kadının özel hayatta olması, yani erkeklerin evi geçindirmek için işte dışarıda para kazanmaları ya da asıl görünür olmaları, kadının ev içinde anne, kız kardeş rolüyle olmasının dışarısında eleştirilerden bir tanesi de şeydi. Farklı cinsel yönelimleri de mağdur olarak tanımladığından homoseksüelliğe yol açabileceği gibi bir söylem vardı. Türk aile yapısını bozduğu gibi. İlk aşamada söylediğimiz yazılı olan ve yazılı olmayan kurallar demiştik. Yazılı olmayan kurallardan bir tanesi, o Türk aile yapısı olarak bahsettiğimiz, onu zedelediği üzerine bazı kritikler vardı. İstanbul Sözleşmesi buna riske attığı söyleniyor, fakat sözleşmenin içerisine baktığımızda bu değil. Aslında mağdur tanımı olsun, toplumsal cinsiyet tanımı olsun, diğerleri yapılan bu eleştirilere, bu neden sözleşmeden çıkılmalı savlarına karşı çıkacak nitelikte.
Türkiye özelinde zaten İstanbul Sözleşmesi'ne değinmiş olduk şimdi. Peki Türkiye özelinde bütün toplumu kapsayan, belki Türkiye'nin kuruluşundan itibaren de alınabilir bu. Türkiye özelinde nasıl bir toplum sözleşmesinden bahsedebiliriz ve nasıl bir kaynak, bununla ilgili bir yazılmış literatürde kaynaklar var mı?
Cinsel sözleşme dışında belki ırksal sözleşme ve bilgisizlik sözleşmesi, ignorance contract vardır. Bir tanesi Charles Mills tarafından 97'de çıkartılmış, bir tanesi de Melissa Stein'in bilgisizlik sözleşmesi olan. Bu ırksal sözleşmeye atıfla beyazlık sözleşmesi vardır. Sanıyorum 2 sene önce çıkmıştı. Barış Ünlü Hoca'nın Türklük Sözleşmesi kitabı. Yazılmış soruna cevap olursak, bu sözleşmenin oluşumu, işleyişi ve krizi üzerine Barış Ünlü yazmış. Bu beyazlık sözleşmesiyle Türklük sözleşmesini biraz bağdaştırıyor ve bilgisizlik sözleşmesini de işin içine yedirmiş. Aslı şu, Türklüğün bir norm olarak inşasından bahsediyor ve bunu da 3 aşamada veriyor. Önce Osmanlı'nın son zamanlarında 1877 sonrasında başlatır ve 1922'ye kadar gider. Dağılmakta olan Osmanlı tebaasını bir arada tutmak amacıyla bir Osmanlılık sözleşmesi yapılma çabasını içerir Osmanlılık sözleşmesi. Fakat belirli nedenlerle, işte toprak kaybı, daha çok Anadolu'nun elde tutulması amacıyla bu 2. aşamada Müslümanlık Sözleşmesi'ne evrilir ki 2. Abdülhamit de başlatıyor bunu Barış Hoca. Müslümanlığı yatay düzeyde Anadolu'da yaşayan insanların da benimseyeceği paralel bir anlaşma olarak verir Müslümanlık Sözleşmesi'nde. Gayrimüslimleri dışarıda tutarak temelde dediğim gibi Anadolu'nun elde tutulması amacıyla üzerine kurulur. Ve daha sonra özellikle 1924 Anayasası ile birlikte bu Türklük Sözleşmesi'ne evrilir. Türk Devleti'nin Türk ulusu Müslüman milletin içerisinden yaratılması olarak veriyor bunu Barış Hoca. Bazı ortak çıkar ve kanlı mücadeleler sonucunda devletsiz bir dönemden ortak amaç yaratmaya evrilir. Dolayısıyla belki burada Hobbes'a da referans verilebilir. O günü canını kaybetme korkusundan kurtarılan insanların kurduğu yeni bir kural, düzen silsilesi gibi. Dolayısıyla Türklük de belli bir dil, düşünüş tarzı, duygu ve bir yandan da davranış dünyası ile çerçevelendirilir. Ama bu çerçeveyi yaparken de bazı şöyle söyler Barış Ünlü, duygulanmama, düşünmeme, bazı maddi ve manevi imtiyazlar dünyasında avantajlarından yararlanmak için biraz daha körleşme bazı olaylara karşı ya da konuşmama bu olaylar üzerine biçiminde de veriyor ve bunu da anlatırken pozitif hal ve negatif hal olarak anlatmış. 3 aşamada vermiş bunu Türklük Sözleşmesi'ni. Türkiye'de imtiyazlı ve güvenli yaşayabilmek için Müslüman ve Türk olmak gerekir. İkincisi, Osmanlı ve Türkiye'de gayrimüslimlere yapılan bazı ırkçılık, ayrımcılık gibi durumlarda ignorance, bilgisizlik, konuşmama, duymama ya da bilmeme hali söz konusudur. Son olarak da bu gruplarla ilişki kurmak o sözleşmeyi zedeler. Son bölümde de bu bir kriz, Türklük Sözleşmesi'nin krizli olduğunu ve Türklüğün Kürtlük ve Ermenilik konularında insanların bilgisizlik sözleşmesinden çıkmasıyla birlikte değişmeye başladığını söyler.